Birinci ayrım. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios, eserin adı Typhoon, yazarı John Gordon Davis, özgün adı Typhoon. Çevirmeni Fatoş Dilber, türü roman. Altın Kitaplar Yayın Evi, 1. baskı Haziran 1983. ISBN numarası maalesef yok. Bu kitap 360 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 30 Mayıs 2024. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Kitabın kapak resmi. Kapak resminde gün batımında dalgalı bir denizde yol alan yelkenli bir geminin resmi var. Arka kapak. Hong Kong'dan Amerika'ya eroin ve esrar kaçıran mafya ve 14K örgütlerinin amansız çatışmasını sergileyen, serüven ve gerilimle bezenmiş bir romandır Typhoon. Genç ve güzel gazeteci Vanessa bu örgütlere ait bazı ipuçlarını değerlendirmek üzere Hong Kong'a gelir. Burada Jake McAdam ile tanışır. Jake beton bir tekne üzerinde çalışmaktadır. Macera perest, dürüst bir insandır. Kısa sürede birbirlerini severler. Bu sırada korkunç bir tayfun hızla Hong Kong'a yaklaşmaktadır. Vanessa ise iki örgütün de sırlarını ele geçirmek üzeredir. Aslında gerçek tayfun bundan sonra başlayacaktır. Kış sonlarına doğru bir akşam New York'taki Pasino'nun lokantasında sarışın mavi gözlü genç bir kadın köşedeki masaların birinde oturuyordu. Her zaman kalabalık olan bu pahalı İtalyan lokantası insanı tedirgin etmeyecek tarzda gösterişli ve zevkli döşenmişti. Genç kadının karşısında orta yaşlı bir adam olan avukatı oturuyordu. Bir gün önce 25 yaşına basan genç kadına avukatı bürosunda 17 yıl önce ölen annesinin kendisine 250 bin dolar miras bıraktığını açıklamıştı. Vanessa Storm Williams uzun süren bir sessizlikten sonra "Annemin bu kadar çok parası olduğuna inanmıyorum," dedi. "Bana bu parayı veren babam olmalı, öyle değil mi?" Avukat şaşırmıştı. "Bundan için kuşku duyduğunuzu bir türlü anlayamıyorum Miss Williams. Vasiyetnamenin doğruluğu yasal olarak da onaylandı. Üstelik babanız bu kadar zengin değil, sevinmelisiniz buna." Genç kadın avukatının gözlerinin içine bakarak "Beni neden buraya getirdiniz?" diye sordu. Avukat daha da şaşırarak "Anneniz benim müşterimdi," dedi. "Buraya gelişimizin nedeni duygusal bir davranış olabilir. Ayrıca miras işini konuşmak ve doğum gününüzü kutlamak da isterim. Eskiden çok sık tiyatroya giderdim. Ben de annenizin hayranları arasındaydım." "Öylesine başarılı." "Hayır, dediğiniz gibi başarılı değildi. Saygısızlık etmek istemem ama söyler misiniz lütfen neden özellikle bu lokantaya geldik?" Adam ellerini iki yana açarak "İtalyan olduğumu biliyorsunuz," dedi. "Ayrıca buranın kentteki en iyi lokanta olduğunu da düşündüm." "Lokantanın sahibinin kim olduğunu da herhalde biliyorsunuz değil mi?" Avukat hayretle "Tabii," dedi. "Mafyanın ünlü adamı Carlo Pacino." "Evet, bunu herkes biliyor ama herkesçe bilinen bir şey daha var. O da buranın kentin en iyi lokantası olduğu." "Chicago ve San Francisco'da da Pacino'lar var ve hepsi de mafyanın denetiminde." Avukat lokantadaki kalabalığı gösterdi. "Bu da başarısının bir kanıtıdır." "Carlo Pacino müşteriniz değil mi?" "Adlarını açıklayamadığım birçok müşterim var. Evet, Bay Pacino bunlardan biri." Ondan bilgi alamayacağını anlayan genç kadın gülümsedi. Gülümseyince iri mavi gözleri parladı. Avukatı da bu gülümsemeye karşılık verdi. "Bu parayla neler yapacağınızı öğrenmek isterim." Vanessa Storm Williams masada duran bardağına bakarak "Paranın kaynağını öğreninceye kadar hiçbir şey," dedi. "Şu anda kendimi idare edecek kadar param var." Avukatı biraz kızgınlıkla baktı. Genç kadın gözlerini kırpıştırarak "O burada mı? Carlo Pacino?" diye sordu. Avukat etrafına bakınarak "Genellikle burada olur," dedi. "Bunun için mi beni buraya getirdiniz?" Tam o sırada yaşlıca, uzun boylu, beyaz saçlı, iri gözlü bir adam masaların arasından onlara doğru yaklaştı. Avukat hemen ayağa kalktı. Carlo, el sıkışla, seni Vanessa Williams'la tanıştırayım. Carlo Pacino genç kadına saygıyla baktı. Tanıştığımıza çok sevindim Miss Williams diyerek elini uzattı. Vanessa Williams bu davranışı görmez diye gelip nasılsınız dedi. Yaşlı İtalyan çekingen bir ifadeyle gazetedeki sütununuzu her gün ilgiyle okuyorum diyecek oldu. Avukat oturdu. Neden oturmuyorsun Carlo? Lokanta sahibi genç kadına bakarak oturabilir miyim diye sordu. Göz kamaştırıcı gülümsemesiyle burası sizin Bay Pacino dedi genç kadın. Birden lokantanın kapısı hızla açıldı ve içeri Çinli haydutlar haykırarak girdiler. Ellerindeki baltaları sağa sola sallarken kadınlar çığlık çığlığa bağırıyor ve kaçmaya çalışıyorlardı. Carlo Pacino sendeleyerek lokantanın arka tarafına doğru giderken bir eliyle yüzünü kapamış, diğeriyle ceketinin iç cebindeki tabancasının tetiğini tutuyordu. Pacino'nun iki koruma görevlisi Çinlilere ateş etmek üzereyken vuruldular ve içeri giren iki haydut Carlo Pacino'yu yakaladı. Çinli yüzünü saklamaya çalışan Pacino'ya baltayla vurdu. Beyni parçalanan Pacino'dan oluk oluk kan akmaya başladı ve sırt üstü bir masanın üzerine yuvarlandı. Çinliler baltaları ve kamalarıyla masaları, iskemleleri, barı ve bardaki şişeleri paramparça ettiler. Bir dakika içinde tüm lokanta darmadağın olmuştu. Çinliler geldikleri gibi ansızın çekip gittiler. Bölüm 1. Nemli yapışkan sıcak güney Çin denizini, limanı, insanlarla dolu daracık sokakları, fabrikaları, dükkanları, dünyanın her tarafından gelen iş adamları da Hong Kong'da yaşayan herkesi kötü etkiler. Ve burada sürekli buldozerlerin sesini duymak mümkündür. Her gün artan nüfusa bir yer bulabilmek için bunlar çalışır, çalışırlar. Her zaman her yerde koşuşan, itişen, ter döken, çalışan bu insan topluluğunun tek bir amacı vardır. Para, para, para. Yazları rüzgar ejderha kükremesine benzer bir gürültüyle Çin denizinin üzerinden esmeye başlar ve gökyüzü simsiyah olur. Dalgalar limanı kaplar, caddeler taşar, sağanak yağmur başlar ve bu tayfunlarda çok sayıda insan ölür. Ne var ki Hong Kong'da nüfus hep gereğinden çok fazladır. Birinci kısım. O sıcak yaz günü Hong Kong'un merkezindeki halka açık limanda yelkenli ilk seferinden dönmüştü. Limanda bulunan diğer yelkenlilerden bir farkı olmamasına karşın televizyon ekibi gelmiş ve halk yelkenlinin çevresini sarmıştı. Bir gazeteci kameranın önünde şunları söylüyordu. Betondan inşa edilen bu yelkenli her zaman kullanılan tahta ve benzeri malzemeden yapılmadığı için hepimizin ilgisini çekti. Kaşlarını kaldırarak ekledi. Evet, bildiğimiz yapılarda kullanılan beton ve işte yelkenlinin yapımcısı karşınızda. Kameralar uzun boylu, güneş yanığı yüzünde birkaç günlük sakalı olan, kısa kollu gömlek giymiş genç adama yöneldi. Bay McAdam dedi gazeteci, belki aptalca bir soru olacak ama betondan yapılmış bir yelkenli suda nasıl duruyor? Jake McAdam şöyle dedi, en çok sorulan sorulardan biri de bu. Özellikle Çinli balıkçılar yelkenlinin şemasını çizdiğimde çok merak etmişler ve taştan yelkenli diye bir ad da takmışlardı. Sorunuzun yanıtına gelince, diğer yelkenlerden bir farkı olmadığı için bu da aynı şekilde suda duruyor. Bunu tek başınıza mı yaptınız? Yardımcım Bay Wong'la birlikte yaptık. Kameralar şaşı gözlü, tıknaz ve kısa boylu olan Çinli'ye dönerken adamcağız utancından kıpkırmızı olup arkasını döndü. Betondan yelkenli inşa etmek nereden aklınıza geldi Bay McAdam? Jake McAdam, herkesin öğrenmek istediği tek şey bu, özellikle bankamın deyince gazeteci gülümsedi. Bildiğimiz su borularından bir iskelet hazırlayıp üstüne kat kat kümes teli yaydım. Çimento ve kum karışımını hazırladıktan sonra telleri bu karışımla yapıştırdım ve ortaya geminin teknesi çıktı. Güverte makine dairesi geminin iç tarafıyla tüm bölmeler, yakıt ve su depoları hep bu karışımdan yapılmıştır. Denemeden yeni döndünüz, sonuç nasıl? Harika. Yaklaşık 300 mil yol aldık ve herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Hız açısındansa diğerlerinden hiçbir farkı yok. Oysa olabileceğini sanırdım. Yok. Çünkü bunda tahtadan yapılan yelkenlerde kullanılan çelik gibi malzemeler olmadığından onlara oranla oldukça hafif. Bu da yelkenlimin en önemli özelliklerinden biri. Beton yelkenliyle denize açılan balıkçılar daha az yakıt harcayarak daha çok yol alabilirler. Bu teknenin diğerlerinden daha dayanıklı olduğunu da saptadım. Üstelik çimento ve kümes teli keresteye oranla çok ucuz olduğundan böyle bir yelkenli yapmak için büyük bir servete gerek yok. Teknesini göster. Eğer bu tekne keresteden inşa edilseydi bana 3 kat pahalıya mal olurdu. Hem bunun görünüşü daha güzel. Vay bak adam, bildiğim kadarıyla yelkenlinizle çevredeki tüm limanları dolaştınız. Yelkenlinizi herkese göstermenizdeki amaç nedir? MacAdam kesin bir ifadeyle konuştu. Dediğiniz gibi tüm limanları dolaştım ve dolaşmayı sürdüreceğim. Çünkü Hong Kong'da her yıl binlerce tekne yapılıyor. Bu kaç ton kereste demektir biliyor musunuz? Kaç tane ağaç ve orman gerekli bu iş için? Anlattığı konunun önemini belirtmek istercesine birkaç kez başını salladı. Ve tüm bu hesaplar sadece Hong Kong için dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'i ve Asya kıtasını düşünün bir an. Yapacakları yeni tekneler ve yelkenler için her yıl binlerce ormanı ve ağacı feda etmeleri gerekecek. Kısa bir zaman sonra dünyanın nüfusu şimdikinin 2 katına çıkacak. Kim bilir kaç ormanın yerle bir edilmesi gerekecek milyarlarca insanın beslenmesi için. Bir miras yedi gibi dünyanın kaynaklarından sorumsuzca yararlanmaya koyulmuşuz. Sanki bu çeşme hiçbir zaman kurumayacakmış gibi. Sözlerini vurgulayarak konuşmasını sürdürdü. Nefes almamız için gerekli olan oksijeni içeren ormanlar insan yaşamı için hayati niteliktedir. Bu çok güzel ormanlarda başka canlılar da yaşar ve onlara da yaşama hakkı tanımalıyız. Doğanın dengesini sağlayabilmek ve koruyabilmek için daha akıllıca yollar bulmamız gerek. Çünkü söz konusu olan kendi hayatımız. Ve bu yollardan bir tanesi de betondan yelkenli inşa ederek ormanlarımızı korumaktır. Gazeteci, güneş enerjisiyle ısınma birimleri ve rüzgar fırıldağını da mı bu amaçla gerçekleştirdiniz diye sordu. Bu konunun açıldığına çok sevinen MacAdam, evet dedi, bunlar aracılığıyla hava kirliliği önleniyor, temiz ve doğal enerji elde ediliyor. Bundan böyle hiç kimsenin gelen elektrik ve gaz faturalarına üzülmesine gerek kalmayacak. Beton yelkenli üretimine başlayacak mısınız? Evet, ama bunun ticari yanı beni ilgilendirmiyor. Amacım insanlara fikri satmak. Yelkenliği kıyının terk edilmiş bir köşesinde elektriğe ve suya gerek duymadan yaptım. Şimdi bunun ne kadar kolay olduğunu herhalde daha iyi anlıyorsunuz. Çok yakında bir kayıkhane de yapacağım. Ama en çok istediğim fikrimin kök salması. Komünist Çin'i, Vietnam'ı ve Kore'yi bu konuda ikna etmek istiyorum. Gazeteci süre dolduğu için MacAdam'dan konuşmasını bitirmesini istedi. Daha sonra da kalabalık dağılmaya başladı. Ejderha alanındaki blok apartmanlardan birinde oturuyordu Jake MacAdam. Kowloon limanı karşısındaki dairesinden geceleri limanın olağanüstü güzellikteki ışıkları da seyrederdi. O gün öğleden sonra saat 4'te Wong'u yelkenlerin başında bırakıp bir taksi atladığı gibi 10 günden beri uğramadığı evinin yolunu tutmuştu. Kapıdaki küçük pirinç levhanın üzerinde Oriental Israelite kayıt bürosu yazılıydı. Oturma odasının köşesinden helezon şeklinde demir bir merdiven yukarıdaki kata çıkıyordu. Tek başına yaşayan MacAdam 10 gündür kapalı kalan pencereleri açmaya başladı. Duvarda kendi yaptığı son derece güzel Çinli bir kızın portresinden başka asılı hiçbir şey yoktu. Üst kat yaptığı resimlerle dolu olmasına karşın uzun bir zamandan beri eline fırçayı almıyordu. Mutfaktan bir şişe bira alarak gelen mektuplara bakmak için çalışma odasına gitti. Uzun bir süredir yelkenlide yaşadığından döşeme ona olduğundan daha yumuşak geldi. Kitap ve kağıtlar masanın üzerine yığılmışlardı. Bir kenarda duran mektuplara bakmadan önce havalandırmayı açıp birasından bir yudum içtikten sonra önem derecelerine göre mektupları ayırmaya başladı. Bankadan gelen mektupları bir yana atarken yarın okurum diye düşünüyordu. Amerikalı kadınlar yurdunda o gece verilecek olan Miss Vanessa Storm Williams'la tanışma partisine davetiye dikkatini çekti. Jake McAdam gülümsedi. Bunların partisi her zaman çekici ve güzel kadınlarla dolu olurdu. Bitişik blokta oturan bu kadınlar perdelerini hiç kapamazlar ve McAdam onları zaman zaman pencereden seyrederdi. Genellikle çıplak ya da iç çamaşırlarıyla dolaşırlardı. McAdam yine pencereye doğru uzandı ve bu kez gerçekten şanslı olduğuna inandı. Halının üzerinde bir sevişme sahnesi vardı. Genç bir kadın adamın üstüne çıkmış, sarı saçları yüzünü kapamıştı. McAdam bir an onlara şaşkınlıkla baktı, daha sonra kendini toplayarak köşesine oturup seyretmeye devam etti. Kısa bir süre sonra kadının hareketleri yavaşladı ve kendini halının üstüne attı. McAdam hoşnutsuzlukla yerinden kalktı. Ayizeyi kaldırıp numarayı çevirdikten sonra pencereden bakınca sarışın kadının ayağa kalktığını gördü. ''Alo, Olga ile görüşebilir miyim?'' ''Evde yok. Kim arıyor acaba?'' ''Ben Jake McAdam. Davetiyeyi aldım. Bu akşamki partiye katılacağımı söylemek istemiştim.''
''Çok güzel. Ben Vanessa Williams. Hakkınızda çok şey duydum. İnanın sizinle bir an önce tanışmak istiyorum.''
''Herhalde benim kadar değil hanımefendi. Bu bir doğum günü partisi mi?''
''Hayır, partiyi Hong Kong'daki ünlü kişilerle tanışmak için veriyorum.''
''Demek ben de ünlülerin arasındayım.''
''Evet Bay McAdam.''
''Hong Kong'a hoş geldiniz Miss Williams.'' dedi McAdam gülümseyerek.
İkinci kısım. Amerikalı kadınlar yurdunun partileri genellikle şık ve pahalı döşenmiş evlerde verilirdi. Oysa bu ev diğerlerine oranla daha sadeydi. Evin 5 yatak odası, geniş bir verandası ve kızların ara sıra sütyensiz güneşlendiği büyük bir balkonu vardı. Bu balkonda her zaman asılı iç çamaşırları görmek mümkündü. Yaklaşık 10 sürekli üyesi olan bu yurdun kızları zamanlarının çoğunu erkek arkadaşlarıyla birlikte geçiriyorlardı. Bu tür partilerde her zaman yeni ve çekici kızlarla karşılaşma olasılığı vardı. Ama bu seferki diğerlerinden farklıydı. McAdam içeri girdiğinde alçak sesle ve kibar tavırlarla konuşan insanları görünce çok şaşırdı. Salonda yaklaşık 30 kişi vardı ve çoğunluğun erkek olması gözden kaçmıyordu. Ev sahibesinin gelmesini bekleyerek salonun kapısında bir süre durdu. Bankasının müdür yardımcısı Derek Morrison'ı görünce onun burada işi ne diye düşündü. Aylık Oriental Israelite dergisinin yazarı Wacker Ball da salondaydı. Çinli garsonun gezdirdiği içki tepsisinden bir bardak bira aldı. Hong Kong Kraliyet Gözlem Evi'nden Mervyn Katz ile Olga'nın yeni erkek arkadaşı, Amerikalı pilot Kurt Marlowe da salonda bulunanların arasındaydı. Omuzunda bir el hissedip arkasına döndü.
''Merhaba şampiyon.''
''Seni televizyonda izledim Karabatak.'' dedi Bernard Champion gülümseyerek. ''Burada ne işin var? Partiye önemli kişiler davetli.''
''Çok önemli bir polis olduğumu unuttun anlaşılan. Neyse, deneme yolculuğu nasıl geçti?''
''Harika.
Bu da sevindim.
Ne biçim parti bu tanrı aşkına? Şu Vanessa Williams da kim?''
''Vanessa Storm Williams. Hong Kong'u 4 hafta içinde tanımaya karardı. İnatçı, Amerikalı bir gazeteci.''
Olga onlara doğru ilerlerken, ''Televizyonda 6 haberlerindeki yakışıklı sendin değil mi?'' dedi.
''Merhaba Olga.''
''Gel seni ev sahibesiyle tanıştırayım.'' diyen Olga, McAdam'ın koluna girdi.
''Şimdi dönerim champ.'' dedi McAdam.
Olga ''hiç sanmam.'' diye güldü. Onu verandada konuşurken gördü. Omuzlarını açık bırakan beyaz bir elbise giymişti. Sarışın ve uzun boyluydu, saçlarını tepesinde toplamıştı. Gülüyor ve gülerken gözlerinin içi parlıyordu. McAdam onu çok güzel buldu.
''Nasılsınız Bay McAdam? Sizin hakkınızda o kadar çok şey duydum ki sizi tanıyorum bile diyebilirim.''
Miss Vanessa Storm Williams araştırmalarını titizlikle yapan bir gazeteci izlenimi vermişti McAdams'a. Onun için de az önce söylediklerine inanması gerektiğini hissetti.
''Hangi gazeteye yazıyorsunuz?''
''Yakın zamana kadar New York Times'a yazıyordum ama şimdi serbest çalışıyorum. Bir sürede kadın dergileri yayınlayan bir grup adına çalıştım. Her kadının birkaç kez orgazm olma hakkı bulunduğunu savunuyorduk. Klitoris'te değil de vajinada orgazm olmanın yollarını araştırıyorduk. Şimdi çok saçma geliyor ama o günleri hep buna kafa patlatarak geçirirdik.''
''Orgazmın klitoral olduğu artık kesinlik kazanmış durumda, öyle değil mi?''
Evet, bu konu yeniden güncellik kazandı. Vajinal orgazma ulaştığımı sandığım için ben de bir süre inandım buna.
Öyle mi?
Evet, ama ben iyi bir örnek değilim. Çünkü aklıma koyarsam dişçi iskemlesinde bile orgazm olurum.
Mac adam kahkahalarla gülmeye başladı. Birkaç kez orgazm olma hakkı ile ilgili soru soracakken vazgeçip Hong Kong hakkında ne yazmayı düşünüyorsunuz diye sordu.
Vanessa Storm Williams birden ciddi bir havaya büründü. Gelecek cuma öğle yemeğini birlikte yiyelim mi?
Mac adam şaşırarak ben de sizi akşam yemeğine davet etmeyi düşünüyordum dedi.
Önümüzdeki haftanın sonuna kadar çok doluyum. Böylece daha rahat konuşabiliriz. Anlaştık değil mi?
Anlaştık.
Hong Kong'la ilgili her şeyi yazmak istiyorum ama beni en çok Triad örgütü ilgilendiriyor.
Mac adam başını sallayarak sigarasından derin bir nefes çekti. Bu gizli örgütü ortaya çıkarmanın güçlüğünü herhalde biliyorsunuz.
Evet.
Dünyanın dört bir yanına kol atmış olmalarına karşın her türde planlanmış cinayetleri düzenlediklerinin dışında onlar hakkında hiç kimse fazla bir şey bilmiyor.
Mafyadan daha güçlüler değil mi?
Evet, bence çok daha güçlüler. Ayrıca mafyanın hangi işlerde etkili olduğunu ve ne olduğunu biliyoruz. Yalnız bunları mahkemede kanıtlayamıyoruz. Oysa Triad örgütü öyle mi? Her yerde kim olduklarını bilmeden onlara rastlamak mümkün. Bu örgütün dünyaya yayılmasına karşılık mafya yalnızca Amerika'da etkinliğini sürdürüyor.
Bir Amerikalı polis örgütün her geçen gün daha fazla güç kazandığını söyledi dedi Vanessa başını sallayarak.
Acınacak bir durum. Uyuşturucu madde ve eroin kaçakçılığında Avrupa'da da örgütlendiler. Londra ve Amsterdam bu konuda en önde gelen iki kent.
Amerika'da da aynı şey söz konusu.
Doğru. Mafyanın denetimi altında bulunan alanlara da el attılar ve bence mafyaya meydan okuyan bir örgütün de çok güçlü olması gerekir. Londra polisini ve yeraltı dünyasını ele geçirdiler. Avrupa polis birlikleri örgütün yapısını bir türlü çözemiyorlar. Kendi içlerine kapalı ve sır saklayan bu Çinliler Avrupalı polis için çözülemeyen bir bilmece. Çinli zihniyetini hiçbir zaman anlayamazlar. Onları anlayabilmek için ya deneyimli bir Hong Kong polisi ya da bir Çinli olmak gerek.
Birinci ayrımın sonu, sayfa 19.